Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Hoş geldiniz RSFM dinleyicileri. Ekonomi raporuyla sizlerleyiz. Bu hafta yine ekonomi gündeminde öne çıkan haberleri radyolarınıza taşıyacağız. Etkinlik, veri akışı ve piyasa beklentilerini sizlerle paylaşacağız. Bu hafta yine bir uzman konuğumuz var ve en önemli gündem başlığını birlikte analiz edeceğiz. Evet, ekonomi raporu başlıyor.
Haftanın ekonomi gündemi.
Ekonomi raporunda önce haftanın öne çıkan haber başlıkları var. Amerikan Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi Mart toplantısı beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi. Fed, politika faizini 25 bas puan artırarak ve %0.75 bir aralığına yükseltti. Karar 10 üyenin 9'unun oyuyla alındı. Böylece Fed, Haziran 2006'dan beri 3. kez faiz artışı yapmış oldu. Faiz kararının ardından Amerika Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen basın toplantısı düzenledi. Yellen, kararın ülke ekonomisinin istihdam ve enflasyon hedeflerine doğru kaydettiği ilerlemeyi yansıttığını söyledi. Ekonominin kademeli artışlara izin verecek şekilde güçlenmesini beklediklerini belirten Janet Yellen, bu yıl iki kez daha faiz arttırmayı öngördüklerini vurguladı. Gelecek yıl için ise beklenti 3 kez faiz arttırmak yönünde. Yellen, faiz artışıyla tüketicilere Amerikan ekonomisinin iyi durumda olduğu mesajını vermek istediklerini söyledi. Türkiye'de işsizlik oranı 1.9 puanlık artışla %12.7'ye yükseldi. Bu 7 yılın zirvesini işaret ediyor. Geçen yılın Kasım ayında işsizlik oranı 12.1 düzeyindeydi. İşsiz sayısı ise 668 bin kişi artarak 3 milyon 872 bin kişiye ulaştı. Merkez Bankası Mart ayı beklenti anketini yayınladı. Ankette 2017 yıl sonu dolar kuru beklentisi 3.88'den 3.8495 liraya geriledi. Ankette büyüme beklentisi değişim göstermedi ve %2.9 oldu. Ankete göre 2018'e yönelik büyüme beklentisi ise %3.5. Türkiye ile Ukrayna arasında pasaportsuz seyahat dönemi başlıyor. İki ülke arasında vatandaşlara kimlik kartıyla karşılıklı seyahat etme imkanı sağlayan anlaşma, Ukrayna Başbakanı'nın Ankara ziyaretinde imzalandı. Büyük anne projesinde maaş almaya hak kazananlar belli oldu. Liste Çalışma Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Proje kapsamında annenin fiilen çalışıyor olması kaydıyla 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyük annelere 12 ay süreyle 425 lira karşılıksız maddi destek verilecek. Destekten 10 ilde 6500 aile faydalanacak. Kredi kartıyla online alışverişte yeni dönem 17 Ağustos'ta başlıyor. Artık bankalar müşterilerine kredi kartını online alışveriş özelliği kapalı olarak gönderecek. Müşteri kredi kartını aldıktan sonra bankaya gerekli onayları vererek online alışveriş yapabilecek. Mevcut kartlar için ise müşterinin bankaya 17 Ağustos'a kadar onay vermesi gerekecek.
Haber analiz.
Haber analizde bu hafta başlığımız Fed'in faiz kararları ve etkileri. Başkan Yellen'ın geleceğe yönelik verdiği mesajları da analiz edeceğiz. Ve konuğumuz Capital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan. Enver Bey, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Önce bu alınan Fed'in faiz artırımı kararını, yılın ilk faiz artırımı kararını biraz değerlendirelim. Piyasalara etkisini, daha önce fiyatlanıp fiyatlanmadığını, bunlarla ilgili kısa bir giriş yapalım isterim. Buyurun.
Tabii aslında piyasanın hazırlanmış olduğu bir faiz artırımı olması bakımından önceden fiyatlanmış olduğu söylenebilir. Zaten piyasanın açıkçası daha çok ilgilendiği konu Fed acaba faiz artırımının etkisini götürecek miyiz? Bu önemliydi ve baktığımız zaman piyasanın verdiği reaksiyondan da anlaşılıyor. Şu anda dolar aleyhine bir piyasa eğilimi söz konusu oldu. Fed'in sadece faiz artırımıyla kaldığını ve işi çok da ötesine götürmediği görülüyor. İleriye dönük faiz projeksiyonlarını gösteren nokta grafiğinde Fed'in yukarı doğru bir hareketlenme yok. Yani 4 faiz arttırma pozisyonuna girmedi. 3 faiz arttırma pozisyonunda aynı önceki toplantıda olduğu gibi kalmaya devam ediyor. Bir başka önemli unsur bilanço. Fed'in bilançosunun ne zaman küçültülmeye başlanacağı şeklinde konuşuluyor. Çünkü malum Fed faiz arttırıyor. Faiz arttırıyorsa bilançosunda bir noktadan sonra küçültmeye başlaması gerekiyor. Bununla ilgili net bir yol haritası denetlerinin ortaya koymadığını gözlemliyoruz. Haliyle aynı önceki 2 faiz arttırımında olduğu gibi önceden fiyatlanmış ve sonradan da beklentinin alınıp gerçekleşenin satılması sonucunda doların da değer kaybetmiş olduğu bir durum söz konusu. girişimcilik paralarında tabii dolara karşı bir değer kazandığı olduğu küresel hisse senedi piyasalarında sanki Fed faiz arttırmamış gibi yükselişe geçtiğini gözlemliyoruz. Bu kapsamda baktığımızda dolar TL'nin 3.67 seviyelerine doğru geldiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde euro dolar paritesinde ve altın tarafındaki fiyat hareketlerine baktığımızda da piyasanın dolar negatif olduğunu ve küresel hisse senetleri piyasalarından da pozitif bir durum oluştuğunu söyleyebiliriz.
Peki şimdi baktığımız zaman kararın detaylarını, karar üyelerin çok büyük çoğunluğunun, daha doğrusu 9'unun oyuyla alındı. Bu çoğunlukla alınması bize önümüzdeki dönem için aslında ipuçları da veriyor değil mi? Ne ifade ediyor baktığımızda?
Tabii şimdi eskiden faiz arttırılmasını isteyenler çoğunlukla karara muhalefet eder görüntüsünde. Orada şimdi faizin artmasını istemeyenler karara muhalefet etti. Sadece bir tane yenilişler koyduğunu görüyoruz faiz kararında. Şimdi tabii ekonomik göstergelerin gösterdiği üzere istihdam piyasasının ve enflasyon özellikle gelmiş olduğu nokta itibariyle Amerikan ekonomisinin belli eşikleri aşmış olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Fed'in faizleri arttırmayı uzun sürede değerlendiriyor olmasının üzerinde Amerikan ekonomisindeki toparlanma. Tabii şimdi önümüzde çok önemli bir parametre daha var. Bir anlamda Fed'i de keskin, net bir şekilde beklentileri yukarı ve yükseltmesine alıkoyan bir durum. Bu da Trump'ın ekonomi politikaları. Trump'ın ekonomik reformların ne kadar uygulanabilir olduğunu ilk etapta takip edecek görünüyor. Haliyle bu nokta grafiği yukarıya doğru gitmesi veya aşağıya doğru gitmesi bir anlamda Trump'ın uygulayacağı politikalar ve ekonomiye olan etkileri belirleyecek. En başta vergi indirimleri ve İçeride üretim gibi belli başlı ekonomi politikaların özellikle büyüme görünümüne ne derece etkisi önemli. Biz bir anlamda 2017 yılı içerisinde Amerikan büyüme verilerini, enflasyon verilerini sanki bir adım önüne koyacağız gibi görünüyor. Orada iktisadi büyümenin belli eşitlerin üzerinde kalması gerekiyor. Beyaz Saray'ın %4 gibi hedefi olduğunu biliyoruz. Şimdi bakalım gelişmiş ülke ekonomilerinin büyüme trendine girme aşamasında olduğu bu dönem içerisinde Amerikan ekonomisinin ne derece bir büyüme görünümü sergileceği önemli. Ve tabii ki bu da Fed'in politikasıyla yakın ilişkili olacaktır. Eğer ki hedefler yakalanırsa ve Trump'ın öngördüğü ekonomik gelişmeler sağlanırsa bu da Fed'i düşük faiz politikasını daha hızlı terk etmek konusunda zorlayacaktır.
Evet, hemen bu konuya da bu şekilde giriş yapabiliriz. Fed Başkanı Janet Yellen'ın mesajları içerisinde de sizin de altını çizdiğiniz gibi faiz kararının alınmasında ülke ekonomisinin istihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerleme kaydettiği gerekçe gösterildi ve Amerikan ekonomisinin iyi durumda olduğu mesajı verildiği aktarıldı. Şimdi bunlar tabii ki atılacak adımlar için, bir sonraki atılacak adımlar için belirleyici etmenler ve sizin de belirttiğiniz gibi yeni Amerikan yönetiminin ekonomik politikalarda yapacağı değişikliklerde Fed'in yönünde belirleyici olacak. Peki bu noktadan bakacak olursak, şimdi öngörülen, en başta söyledik, Fed faiz arttırma ihtimalini bu yıl için toplamda 3, yani 2 faiz arttırımı daha yapacağız. 2018 yılı içinde 3 faiz artışı yapmayı öngörüyoruz mesajına ilişkin bir değişiklik yapmadı. Evet, zaten artık faiz arttıracak mı arttırmayacak mıdan ziyade bunun kademesi ya da kaça çıkar bu arttırım sayısı, bu konuşuluyordu değil mi piyasalarda da, yani analiz edilen, değerlendirilen buydu. Bu noktada da bir değişiklik yok. Peki şöyle bakacak olursak, belki de Trump yönetiminin alacağı bir takım önlemler ya da yapacağı değişikliklerle birlikte ekonominin seyrinin de farklılaşacağını düşünecek olursak, mesela bu yıl için 3 olarak öngörülen faiz arttırım sayısı da takvim bu 4'e çıkarsa, bunun piyasalara ya da ekonomilere etkisi ne olacaktır? Amerikan varlıklarının daha pozitif bir değer kazanmasını mı sağlar? Böyle bir şey piyasalar hazır mı? Gerekli mi? Ne dersiniz?
Şu açıdan bakmak gerekiyor. Bir anlamda da söyleyeyim, faiz arttırımlarına zorlayan etmenlerden bir tanesi de özellikle hisse senedi piyasasında oluşan fiyatlama alışkanlıklarıydı. Hatırlayacak olursak, Trump'ın seçilmesinden sonra Amerikan varlıklarında oluşan hisse senedi pozitif, dahil negatif hava itibariyle bir S&P 500 endeksin 2400 seviyelerine yakın sığdığını, yine aynı şekilde Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde %2.60 seviyesi üzerine gördüğünü gözlemledik. Şimdi dün nokta grafikteki projeksiyonlar revize edilmedi. Yani faiz tarafında yukarı yönlü bir beklenti revizyonu söz konusu değil. Verilen tepkiye baktığımız zaman işte özellikle Amerikan 10 yıllık taviz faizinin 2.40'lı seviyelere doğru gerilemiş olması itibariyle bir reverse durumu söz konusu. Şimdi bir anlamda hisse senetlerinin de hala yukarıya gidiyor olmasının Fed'e getireceği handikaplardan bir tanesi bu. Çünkü balon tartışmaları söz konusu oluyor. Realitesi olmayan fiyatlara doğru geçiş yapıldığı tartışmaları söz konusu oluyor. Ve bir anlamda da bunların önüne geçmek amacıyla faiz arttırımı yapma konusunda çok fazla risk almak istemiyor. Özellikle bu momentumun geniş resminde korunacak olması durumu söz konusu olursa, yani aynı şekilde hem Amerika'da hisse senetleri fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ederse de aynı şekilde tahvil tarafındaki satışlar, tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket devam ederse bu sizi faiz arttırmaya yönlendiren etmenlerden bir tanesi olacaktır ki ekonomik gelişmeleri de işin içine katacak olursak her çeyreğe bir faiz arttırımı düşecek şekilde faiz arttırma olasılığı, yani yılın geri kalanında 3 faiz arttırma yapma olasılığı halen canlı olarak gözüküyor. Bize bunu gösterecek olan en önemli etmen nedir diye soracak olursanız Haziran'a kadar gelecek olan, yani bizim bir sonraki basın toplantısı düzenleyeceği toplantı olan Haziran toplantısına kadar gelecek olan ekonomik veriler olacaktır ve aynı zamanda piyasalar Amerikan varlıklarının fiyatlamalarını gitmiş olduğu noktalar olacaktır. Yine aynı eğilim devam edecek olursa, yani Trump rallisinden sonra oluşan piyasa fiyatlamalarının benzerini görmeye devam edecek olursa Fed'in Haziran ayında da bir faiz arttırımı yapması durumu söz konusu olacak. Bir de tabii şu durum var. Bir yılın geri kalanında 2 faiz arttırımı olacağını şu an resmi beklentiden görüyoruz. Fed aslında şu an piyasanın önünden gidiyor. Çünkü 30 yıl fiyatlamalarına baktığımız zaman halen piyasa bir tane faiz arttırımı yılın geri kalanında öngörmekte. Bu da dolar tarafında yukarı yönlü marjın halen söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu opsiyon fiyatlamasının yukarı gidip gitmeyeceğinde ekonomik gelişmeler belirleyecek. Bir de tabii Haziran, Eylül, Aralık muhtemel aylar bu 3 ayın hangilerinde faiz artışı olacağı veya olmayacağı da belli değil.
Şimdi evet, Amerika Merkez Bankası tarafı böyle. Bir de bizim için çok mühim olan içerisi var tabii ki. İçeride piyasalar ve ekonominin durumu var. Bizde de aslında ekonomi siyasetin çok etkilediğini düşünürsek sormak istediğim birkaç soru var. Öncelikle referandum tabii ki. 16 Nisan'da gerçekleşecek olan anayasa değişikliği referandumu. Bundan çıkacak sonuca göre tabii ki birçok şey yönetimsel anlamda da değişecek. Şimdi şöyle bir değerlendirme yapacak olursak. Merkez Bankası'nın tabii ki Fed'in aksiyonuna vereceği yanıtlar da önemli piyasayı dengelemek adına. Ama 16 Nisan referandumu öncesinde Merkez Bankası'nın izleyeceği tutum, sergileyeceği tutum pasif mi agresif mi olacak? Faizle ilgili bir arttırıma gider mi gitmez mi? Bu da çok konuşuluyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Siz Merkez Bankası bir Nisan referandum sonuçlarını bekler mi? Çeşitli sert ya da radikal adımları atmak için.
Şimdi tabii bu konuda çok değişik görüşler söz konusu oldu. Şimdi tabii 16 Nisan referandumu önemli bir dönüm noktası olacaktır ve Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısında yeni takvim gereğince 1,5 ay sonra, yani yılda artık 8 toplantı yapıyor Merkez Bankası, biliyorsunuz. Şimdi bunun öncesinde bir savunma mekanizmasını güçlendirmek gerekiyor. Öncelikle buna bakmak lazım. Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikası artık daha sıkı geçmişe oranla. Özellikle efektif fonlama oranı %11'e doğru yakın süre olması itibariyle yine de o çok dalgalarını artık çok fazla görmüyoruz. Daha çok karı yönlü hareket olsa bile bu kademeli bir şekilde veya sindirerek yukarı doğru gerçekleşiyor ve bir anlamda kurun seyri ikili bir geri seyirine dönmüştür. Geniş resimde tabii halen yukarı doğru bakmaya devam ediyor. Genel anlamda biraz daha piyasa üzücü görmesini sağlayıcı konusu tabii ki 16 Nisan referandumundan çıkacak sonuç olacaktır. Merkez Bankası 16 Nisan referandumu öncesinde manşet olmayı ister mi çok bilinmez. Ancak bir de şuna da bakmak lazım. Aşağı yönlü hareketler normalde sınırlı bir şekilde gerçekleşiyor. Normalde o tarafında 3.55'e doğru olan hareketin bitirilmesinden sonra yukarı doğru önemli bir sıçrama görüyor. Bu da tabii liraya bir ek dayanma, aşılama durumunu beraberinde getiriyor. Bu bağlamda baktığımız zaman halen Merkez Bankası önünde faiz koridorunu genişletmek, üst bandı yukarı doğru çekmek suretiyle bir opsiyon olmayı sürdürüyor ve bence açıkçası bir anlamda da piyasaya aktif bir görüntü vermesi açısından da son derece olumlu yansımalarının olacağını düşünüyorum. Biraz fiyatlaması eğer ki üst bandı ve geçtik kitle penceresini aynı anda yukarı doğru çekerse. Çünkü sadece geçtik kitle penceresini yukarı çekmesi çok fazla yansıma getirmeyiyle malum olağan dışı bir enstrüman geçtik kitle penceresi ve son 2-3 aydır konuştuğumuz ve baktığımız bir oran haline geldi. Şu olur referandum öncesi bekliyor yapar ve pasif bir görüntü verirse ben bunu Türk lirası varlıklarını olumlu fiyatlayacağını düşünüyorum.
Evet, peki o zaman bir de yine Türkiye'de piyasaları aslında yakından ilgilendiren son dönemde Avrupa Birliği ülkeleriyle yaşanan bir kriz, bir gerilim var bildiğiniz üzere. Yani Almanya ile başlayan, Hollanda ile şu an biraz doruk noktasına ulaşmış olan bir gerilim var. Size göre bu önümüzdeki dönemde evet çok geniş çerçeveli bir konu ama Avrupa Birliği ile ilişkilerin evrileceği yöne göre piyasalar nasıl bir tutum sergileyecek sizce? Yani bu gerilim biraz daha artarsa ne görürüz? Yumuşaması mı gerekiyor? Çünkü en önemli ticari partnerlerden bir tanesi ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri biliyoruz ki.
Şimdi açıkçası ben piyasadan çok reel ekonomi üzerinde yansımalarının olmasını bekliyorum. Çünkü bu hafta içerisinde Rotterdam gerginliğinin lira cinsi varlık özünde fiyatlama etkilerinin çok fazla olmadığını gözlemlemiştik. Tabii Hollanda seçimleri de gerçekleşti bu arada. Başbakan Rutte'nin partisi seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Ve iki lider Wilders'in aldığı oyların beklentinin altında kaldığını gördük. Şimdi şu var. Hollanda bize çok önemli bir ticari şeyimiz yok. Ancak tabi Almanya bizim en önemli ticari partnerlerimizden bir tanesi. Son dönemde orayla da önemli siyasi gerilimler yaşadı. Tabii şu an Avrupa ile yaşadığımız siyasi gerilim geçen yıl Rusya ile yaşadığımız seviyede değil. Rusya ile yaşadıklarımız neredeyse savaş çıkaracak seviyedeydi. Burada bu geçici bir tansiyon yükselmesi olarak bakmak gerekiyor. Türkiye bir anlamda Avrupa'ya da sırtına tam olarak dönebilecek bir pozisyonda değil. Tabii bir de işin turizm tarafı da var. Yani partnerler olarak sürekli olarak değerli önemli ihracat pazarlarımızdan bir tanesi Avrupa. Neredeyse %40'ından fazlasını ihracatımız oraya doğru yapıyoruz. Ve bu yılda ihracat rakamlarımız beklentilerin biraz üzerinde gidiyor açıkçası. Orada bir aşağı yönlü risk de bir haliyle oluştu. Ancak çok uzun süre sürmeyecek diye düşünüyorum. Turizm tarafından belki biraz darbe yiyoruz. Çünkü Almanya ve Hollanda'da önemli turist potansiyeli oradan buraya söz konusu. Bir turizm haliyle de sıkıntı yaşadığımız sektörlerden bir tanesi. Gerek dış ülkelerle olan ilişkilerimizdeki işe çıkışlı değil, gerekse de yurt içindeki jeopolitik riskler ve teröristleri itibariyle sanki bu yılda aynı şekilde kötü bir yıl geçireceğiz gibi görünüyor. Eğer ki tabii ki Avrupa ile olan ilişkilerimizin kötü olması yaz aylarında da devam edecek olursa ya, o zaman Alman ve Hollandalı turistler de önemli bir düşüş söz konusu olabilir. İlgili sektörlerde de tabii bunun yansımalarını bir sadece turizmde değil, başta hava yolu, taşımacılık, ulaşım gibi sektörler olmak üzere, yeme içme gibi sektörler olmak üzere bunların yansımaları real ekonomi üzerinde de tabii olumsuz bir etkisi söz konusu olur.
Evet, ümit ediyoruz ki bu anlamda en kısa sürede bu tansiyon düşürülür diyoruz biz de. Enver Bey'e çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı.
Sağ olun, ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
Haber analizde bu haftanın dosya konusu Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı ve piyasalara etkisiydi. Konuğumuzsa Capital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan'dı.
Ekonomi Ajandası.
Ekonomi ajandasında önümüzdeki hafta piyasaların yakından takip edeceği verilere göz atalım şimdi de. 20 Mart Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ait yurtdışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. Aynı gün Orman ve Su İşleri Bakanlığı iklim istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. 23 Mart'ta tüketici güven endeksi ve iş gücü istatistikleri açıklanacak. Son haftanın kredi kartı harcamaları ve tüketici kredilerine ilişkin istatistikler de aynı gün duyurulacak. 24 Mart Cuma günü ise TÜİK, Şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak.
Bunu not et.
etkinlik takvimi var sırada. Bursalı kitapseverler için güzel bir hafta sonu başlıyor. Bursa 15. Kitap Fuarı 18 Mart'ta kitapseverlerle buluşuyor. Fuar, TÜYAP, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde ve Bursa 15. Kitap Fuarı 26 Mart'ta son bulacak. 10-19 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Şiddet Önleme ve Rehabilitasyon Derneği ile MEF Üniversitesi ortaklığında Şiddeti Anlamak Kongresi düzenlenecek. 22-25 Mart tarihleri arasındaki kongrenin bu yılki ana teması toplumsal cinsiyet, cinsiyet ayrımcılığı ve şiddet. Kongrede şiddet, şiddetin tarafları, nedenleri, etkileri ve sonuçları tespit edilmeye çalışılacak. İstanbul 22-25 Mart tarihlerinde 2. Uluslararası Yerel Kalkınma ve Finans Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Kongre, yerel kalkınma ve finans alanında uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek kalkınma konusundaki gelişmeleri ve iş deneyimlerinin paylaşılmasına katkı sağlamaya amaçlıyor. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi Antalya Belek'te gerçekleştirilecek. 27-29 Mart tarihlerinde yapılacak kongrede iş ve çevre sağlığının kapasitesini güçlendirmek için alanın profesyonelleri bir araya getiriliyor. Türkiye'de ayakkabı sektörünün en büyük buluşması olan 57. IMOT Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı 5-8 Nisan tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköy'de gerçekleşecek. Fuar Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere başta olmak üzere Orta Doğu, Afrika ve Türk Cumhuriyetlerinden çok sayıda yabancı alıcıyı bir araya getirecek. 2018'e özel tasarımların görücüye çıkacağı fuarda katılımcılar iş bağlantıları kurma fırsatı da yakalıyorlar. Güzellik ve bakım sektörünün en büyük organizasyonu Güzellik Bakım 2017 6-9 Nisan tarihlerinde Lütfü Kırdar Rumeli Salonu'nda düzenlenecek. Katılımın ücretli olduğu fuarda güzellik ve bakım sektöründe en yeni ürün, teknoloji ve yöntemler görülebilecek.
Ekonomi Kitaplığı.
Ekonomi kitaplığında önerilerimizden ilki Savaş Çoban'ın derlediği kolektif bir çalışma, Medya ve Sol. Savaş Çoban'ın derlediği medya ve sola katkıda bulunan yazarlar, Marx'ın medyayı anlamaktaki gücünden, iletişimin doğasına, toplumsal hareketlerin ortaya çıkmasında sosyal medyanın etkilerine dek medyanın çeşitli yönlerini farklı teorik yöntemlerle tartışmaya açıyor. Sıradaki öneri üretkenliğinizi artırmanın yolunu sunuyor. Scrum, iki katı işi yarı zamanda yapma sanatı. Jeff Sturland'ın yazdığı kitabı Ali Atav çevirdi. Kitap daha üretken olmak için uluslararası dev şirketler, sivil toplum örgütleri, eğitimcilerin de kullandığı Scrum olarak bilinen proje yönetim metodunu anlatıyor. Kitap ilgi çekici hikaye ve gerçek dünya örnekleriyle dolu. Evet, RSFM dinleyicileri, ekonomi raporunda sizlerleydik. Haftanın ekonomi gündemine göz attık, etkinlik önerilerimizi paylaştık ve elbette en çarpıcı, en çok konuşulan gündem başlığında uzman konuğumuzu analiz ettik. Yeni haftada aynı gün ve saatte ekonomi raporunda buluşmak umuduyla. Hoşça kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.